Ayrım 5.
Kalenin etekleri eski mezarlıklar. Belli ki kentin bu denli büyüyebileceği hiçbir zaman düşünülmemiş. Bu yüzden olsa gerek ölülerini ırak olmasınlar diye kalenin eteklerine gömmüşler. Biz ölülerini çok seven bir toplumuz. Hatta en çok ölülerini seven bir toplumuz. Başlarına oymalı, nakışlı mezar taşları dikmişler. Kentler ve mezarlıklar yan yanaymış her zaman. Şimdi nabzını çatlatırcasına büyüyen, yayılan kentin yeni sahipleri bu mezarlıkları yıkamıyorlar. Yıkamadıkları için de dört beton direk çakarak üzerine çift katlı evler yapıyorlar. İnanılmaz bir görüntü. Eski kabileler, Afrika yerlileri kendilerini su ve bataktan korumak için ağaçtan direkler çakar, evlerini bunların üzerine inşa ederlermiş. Faris'in gözlerinin önüne soluk ansiklopedi sayfalarında gördüğü resimler geliyor. Mezar taşlarını güneşten yoksun bırakıyor bu evler. Şimdi her evin altında rüzgara açık, dört beton direk arasında birkaç mezar taşı duruyor. Biz hep ölümle iç içe değil miydik zaten? Kalenin eteklerine yeni bir cadde açılmış. Caddenin alt yanında alt katlarını mezar taşlarıyla bölüşen bu evler, üst yanında ise kaleye doğru tırmanan eski yapılar iç içe üst üste kayalara oyulmuş gibi yükseliyorlar. Paris geleli daha bir hafta olmamıştı. Kimse tanımamıştı onu. Kaç yıldır uzaktı Mardin'den, akrabalarından. Dedesinden kalma o büyük malikaneye yerleşti. Mardin'in güneydoğusunda kalenin ovaya doğru süzüldüğü yerde kurulmuştu bu malikane. Bir kartal sessizliği taşırdı. Ürkütücüydü. Dört büyük kapısı dört ayrı yöne ve dört ayrı mahalleye açılırdı. Sayısız odaları, sofaları, pencereleri vardı. Ovaya bakan bir oda verdiler ona. Uzun duvarları olan, yüksek tavanlı bir oda. Bu odayı çok sevdi. Korunduğunu duyumsuyordu burada. İlk günler bir bir sokakları gezdi, çocukluğunu aradı, kendini aradı. Yitik zamanları, yitikliğini. Top oynadıkları her sokakta arkadaşları dipdiri cap canlı duruyorlardı. Onları gördü, onlarla konuştu. Onlar hiç değişmemişlerdi. Yalnızca kendisiydi değişen. Hepsini deli bir yürekle özlemişti. Gömleklerinin çizgileri neredeyse elle tutulacaktı. Meriç, Nevzat, Veysi, Çetin, Naim, Beşir, Umman hepsi orada duruyorlardı işte. Gözyaşlarının bulandırdığı görüntülerle deşti geçmişini. Kendini kanattı uzun uzun. Sonra odasına kapandı. Günlerce hiç çıkmadı. İki uzun geniş pencere ovaya bakıyor. Fil dişi bir kule gibiydi burası. İki pencerenin arasında yer alan ince uzun yüzeyde alt alta dizilmiş ve adına taka denilen oymalı içerlekler vardı. Eski pirinç şamdanlar yerleştirilmiş içlerine. Geceler boyu duvarlara, odanın kubbesine iri gölgeler salıyor. Mum mucizesi, koyu sessizlikler süslüyor duvarları. Mum ışığında şövalyesinin başına geçiyor, ruhundaki fırtınaları dindiren duvarların koyuluğunu katıyor resimlerine. Bütün resimlerine gecenin karanlığı ve gölgeleri bulaşmış. Sabahları pencereden vuran taze ışığın kışkırtıcı çağrısıyla geceden arta kalan resme yabancı yabancı bakıyor. Yeniden kendisinin kılmak için uzun uzun seyrediyordu yaptığı resmi. Ta tanıyana dek. Güneşin kucağı gibiydi ova, kendi kendini yakıyordu. Suları çekilmiş bir deniz gibi. Yalnızca bir boşluk, hiçbir tuvale sığmayan. Odanın öteki üç penceresi avluya bakıyor. Dar, uzun, ensiz bir sedir bu üç pencere boyunca uzanıyor. Pencerelerde beyaz patiskadan dantelli perdeler, sedirin kanaviçe nakışlı kırlentleriyle buluşuyor. Her şey eskiden olduğu gibi. Bu pencerelerden baktığında avluyu, avlunun malikanenin iç avlusuna bakan balkonunu görüyor. Balkonun kenarına gidiyor. Yan yana dizilmiş işlemeli bodur taş sütunlar çevreliyor balkonu. Aşağıya baktığında iç avluyu görüyor. Malikanenin ortasındaki boşluğu. Her katın avlusunu, her avlunun buraya bakan balkonunu görüyor bulunduğu yerden. Bütün görüntüleri bir ölüm duygusuyla belleğine kazıyor. Her taşa dokunurken sanki bütün bir tarihe, bütün bir hayata dokunur gibi dokunuyor. Malikanenin ovaya bakan ana kapısından eskiden atlı konuklar ağırlanırmış. Her kanadı 4-5 kapı genişliğinde bu ana kapıdan giren atlı konuklar kapıdan girer girmez doğruca kapının karşısında sıralanmış ahırlara alınırmış. Atları burada bakıma ve dinlenmeye alınırken onlar da bir yorgunluk kahvesi içmek için ikinci katın ayvanlarına çıkarlarmış. Bu iç avluda yan yana odalar, oda kapılarının önünde 5-6 basamaklı sekiler var. Bu basamaklara çıkıp oradan uzun, heybetli atlara, kısraklara sıçrarlarmış. Odanın iki kanatlı ağır kapısında demir tokmaklar sallanıyor. Sürekli annesinin o her şeyin yüzüne kapanan kapısını anımsıyor. Kendi evleri yıkılmış, annesinin vahası biriket duvarlı, basık tavanlı bir otelin altına gömülmüş. Pencerelerin eteklerinde su dentelleri geziniyor. Yüklükte yün yatakla, atlas yorganlar, sırma işli yorgan, yastık yüzleri, yüklüğü örten oyma kapılar. Her pencere içerliğine demir parmaklıklarla örtmüşler. Güvercinler konardı parmaklıklara. Kışın ayazında çift kanatlı tahta perdelerin kanatları içerleklerinden çekilir, birbirine kavuşturulur, demir çengelleri üzerlerine takılır, rüzgarın yırtıcı soğuğunu keserdi. Kışları odayı büsbütün örterdi karanlığın ahşap teni. Bulunduğu yerden alt katın avlusuna, alt katın balkonuna, daha alttaki katın avlusuna, onun balkonuna, sonra malikanenin iç avlusuna zemine bakıyor. Bütün görüntüleri bir ölüm duygusuyla ezberliyor. Sonra kapandı odasına Faris, hiç çıkmadı. Küskün bir yalnızlık, sonsuz bir içe kapanış içindeydi. Sokaklarda gözleri yaşlı gezen bu iyi giyimli yabancıya uzun uzun şaşkın bakanlar da unuttular onu ya da gitti sandılar. Park sineması Mardin Spor Kulübü'ne misafirhane olmuş. Localar yıkık örenler gibi, üzerlerinde güvercin pislikleri, afişlerin asılı durduğu tahta panolar yok artık. Pencerelerin çift kanatlı tahta perdeleri, kuyuların ağzına kapatılan tahta kapaklar, yangından ilk kurtarılacakların hepsi yanmış. Akrabaları bir türlü anlayamıyorlar büyük şehrin değiştirdiği oğullarını. Kimi zaman avluyu geçiyor, dedesi Hacı Faris'in odasına kapanıyor, saatlerce hiçbir şey yapmadan duvarları seyrediyor. Hacı Faris öleli beri hiçbir şeye dokunulmamış bu odada. Her şey onun anısını yaşatmak için. Eski lambaların, buzlu seramiklerin, duvar dinlendiren kılıçların, acem halılarının ve benzeri eski eşyaların korunduğu bu odada yitik zamanları arıyor Faris. Sanki o yitik zamanlar daha güzel, daha saygın, daha mutluymuş gibi geliyor ona. Duvarlardaki ölümsüz fotoğrafları seyrediyor. Hacı Faris sararmış bir fotoğrafın büyütülmüş köşesinden ona bakıyor. Bir kuyunun dibinden bakar gibi bakıyor, konuşur gibi. Fıtım'la kardeşinin çaldığı ut ve kanun susuyor. Omuzlarındaki hırka düşüyor. Çam ağacından bir kozalak yuvarlanıyor ayaklarının dibine. Çocukluğumun avlularıydı bunlar. Bir tarihin dinlendiği, soluk aldığı uzun geniş taş düzlüklerdi. Güneş rengi bu taşların birbirine bitiştirildiği yerlerde uzun çizgili bir alın yazısı gibi uzuyordu bu uzun avlular. Bu uzun duvarlar boyunca. Birçoğunu yıkmışlar bu evlerin. Yeni mimari biçimler vermişler. Şehri kente benzetmeye çalışmışlar. Sonra büyük adamlarca tarihsel değeri anlaşılmış. Şimdi ise yıkamıyorlar, yıktıramıyorlar. Hınçlarını avlulardan alıyorlar. Bu taş düzlüklere kusuyorlar beton artıklarını. Betonlardan çadır dikiyorlar avluların ortasına. Bir oda, bir oda daha, bir oda daha. Evler büyüyor. Güneşi küçülüyor pencerelerin. Avlular küçülüyor, tarih küçülüyor. Yeni mahalleler ekleniyor şehrin iki ucuna. Basık tavanlı, ince duvarlı, içerliksiz pencereler, ne soğuğa ne sıcağa, ne güneşe ne yağmura direnebilen avlusuz, ayvansız, kubbesiz evler. İklimi unutan, tarihi unutan, insanı unutan evler. Hesap defterinin kârhanesinde harcık karılan, çirkin, iğreti bayağı evler. Yeni müteahhitlerin çoğu elleri para tuttuktan sonra köylerden, kasabalardan buraya göçmüşlerden ya da buralı bir kız alıp sonra mirasa konmuş yabancı el oğulları. Avlulara mezar yapıyorlar. Mezarlardan ev. Söyleyin ne olur avlulara ne yaptılar? Neyi kestiler bu avluya düşen güneşin cömert aydınlığını? Avludaki saksılar bu yüzden mi kurudu? Çiçeklerin boynu bu yüzden mi kırık böyle? Bu otel pencerelerinden içeri baksa karanlıkta oturan annesini görebilecek mi? Bir kez olsun görebilecek mi? Söyleyin avlulara ne yaptılar? Büyük şehirlerden gelenler meraklı oluyorlar bu evlere, sokaklara, avlulara. Seyredip seyredip bayılıyorlar. Bu avlular nasıl yıkanır? Nasıl temizlenir? Soran düşünen yok. Bir avluyu yıkamak demek en eli hızlı kadına yarım gün demek. Ya bu odaları nasıl ısıtacağız? Hem de Mardin'in ayazında. Hani odun, hani kömür, hani para? Tarihi şehir olmaya tarihi şehir ama biz de tarihte yaşamıyoruz artık. İşte bütün iş burada. Sizlere gelince hepiniz teker teker kaçtınız buradan. Evlerinizi, dükkanlarınızı, hanlarınızı, hamamlarınızı satarak kaçtınız. Eli para tutmuş köylüler gelip yerleştiler buraya. Şimdi buranın sahibi onlar. Sizlere susmak düşer. Ovaya bakan pencerelerin karşısındaki duvara astı sureti. Kapının yanına. Güneşin ışığına sundu suretin bütün anlamını. Ancak böyle anlayacaktı. Artık hiç çıkmıyor odasından. Deliler gibi ard arda resim yapıyor. Evler, sokaklar, odalar, eşyalar, bütün Mardin, bütün tarih. Araplar, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, artık oğulları, Selçuklular. Her tuval bir sayıklamaydı artık. Sayrılı düşler görüyor bütün tuvaller. Yepyeni renkler buluyor güneşle ova birleşir ve ayrılırken. Avlular duru saydam ve dilsiz bir konuşkanlık içinde. Çoğul bir yalnızlık taşıyor her fırça darbesi. Avlunun dört köşesine oturuyor, değişik açılardan çiziyor avlunun resimlerini. Değişik açıların, değişik görüş alanlarının kendi gerçeklerini, kendi yörüngelerini yansıtıyor. Her biri aynı avlu için değişik şeyler söylüyor. Yine de tek bir açıdan çizilmiş gibiydi, hep aynı açıdan. Güneş burada başka bir şiveyle doğuyor her sabah. Cehennemden bir suret taşıyor batarken. Resimleri ise birbirinin içinden çıkarak sonsuza dek çoğalıyorlar sanki. Hep aynı resmin içinden çıkarak. Suretin resmini yapmaya kalkıştığı gün ölüsünü buldular Faris'in. Orada o avlunun kıyısında gecede yakılmış son ateşti. Bir kervandan arta kalan ve sönmeye yüz tutmuş son ateş. Yaptığı resimler için hiç kimse bir şey söyleyemeyecek. Onun için bir resim dahisi olup olmadığı anlaşılamayacak. Ateşin kendinden başka gerçeği yoktur çünkü. Hele bir güneş memleketinde. Takaların mum ışığı. 5. Bir hafta kadar tavana asılı kaldım. Çırılçıplak soymuşlar, tavana asmışlardı. Bileklerimde simsiyah kayış lekeleri. Devrimciliğimi kanıtlayacak tek bir şey kalmıştı elimde. Buradan hiç çözülmeden çıkmak. Hiç çözülmeden çıkmak. Zaten ben neydim ki? Kimdim? Daha işin başında biri. Sürekli ayak işlerine koşturulmuş, birkaç ufak işte denenmiş, afişlemelere, yazılamalara çıkarılmış, önemsiz işlerin kuryeliğini yapmış bir sempatizan. Birkaç gözcülük, bilgi toplama falan. Hepsi buydu bütün bildiklerimin. Sürekli susuyordum. Bir gün örgüt içerisinde yükselecek ve ancak o zaman anlatabilecektim yaşadıklarımı, bana yaşatılanları. Benim için işkence o dört duvar arasına kıstırılmıştı. Benim için işkence o dört duvar arasına kıstırılmadan önce başlamıştı. Ben o kantin masalarındaki bekleyişlerde, sürekli yaşanan gerginliklerde, duvar dibinde geçirilen boşuna saatlerde de işkence görüyordum. Küçük bir ilgi, küçük bir sevecenlik belirtisi yetecekti bana, bize. Herkese yetecekti. Kopkoyu bir sevgisizliğin ortasındaydık. Bana yaşatılan o yabancılık duygusu, o dışta bırakılmadan da dışlanma, hepsi yıpratıyordu beni. Oysa bunlarsız da kazanılabilirdim ben. Kazanılmak ne demekse. Ben ve benim gibiler kazanılacak unsurlardık fraksiyonların gözünde. Sabahları derneğin kapısını açıyor, ortalığı temizleyip süpürüyor, tepeleme doldurulmuş kül tablalarını çöp kovalarına, çöp kovalarını bidonlara, bidonları aşağıya indirip apartman önlerindeki daha büyük bidonlara boşaltıyorduk. Bütün bunlar özellikle küçük burjuva veletlerine yaptırılıyordu. Sınıf alışkanlıklarımızı kırmanın amaçlandığı bu tür programlamalarda hep bir ödeşme seziyordum. Ama gene de sesimi çıkarmıyor, verilen her işi, her görevi noksansız bir biçimde yerine getirmeye çalışıyordum. Bütün bunlar olmadan da kazanılabilirdim ben. Daha iki kişilik ilişkilerimizi bile üretemezken koca bir devrimi gerçekleştirmekten söz ediyorduk. İşkencede sürekli sustum. En büyük eylemimdi bu. Bildiklerimi söylemiş olmam dünyayı değiştirmeyecekti belki ama ben bir daha hiçbir aynada kendi yüzüme bakamayacaktım. Bildiklerimse oldukça sınırlı şeylerdi. Çünkü birçok sorum yanıtsız bırakılıyor ya da şimdilik bu kadarını bilmen yeterli gibi üstün körü yanıtlarla geçiştiriliyordu. Her yanıtlanmamış soru bir merkez komitesi suskunluğu taşıyor. Merkez komitesinin esenliğini, gizliliğini korumak adına yaratılan bu suskunluk aynı zamanda birçok geleneksel motifi içeriyordu. Hayatımızın geleneksel motiflerini, körü körüne bir itaat, dinsel bir büyü, dokunulmazlığın kutsallığı, az şey bilmenin rehaveti, insana kolayından ucuzundan iman sağlayan rehaveti. Benimse bütün sorularım açtı. Hiçbir forum, hiçbir açık oturum sorularımın ufkuna yetmiyordu. Oyunsuz, riyasız, hesapsız yanıtlara gereksiniyordum. Oysa basma kalıp sözlerle, ezber edilmiş sloganlarla idare edip gidiyorduk. Nasıl olsa varoluş biçimimizi seçmiş, imgemizi kuşanmıştık, devrimciydik. Herkes kendince devrimciydi. İşkencede susuyordum, günler boyu sustum. Herkes çözülürken ben susuyordum. İnadına susuyordum. Herkesin çözülmesi beni daha da suskunlaştırıyordu. Sonsuz bir içe kapanmaydı belki. Susarak kollamaya çalıştığım şeylerin halkası gün günden daha daralıyor, giderek bu halkanın ortasında yapayalnız kaldığımın farkına varıyordum. Bir tek ben ve o sarp suskunluğum, ölüm inadım kalıyordu. Herkesin sapır sapır dökülmesi asi yüreğimin direncini artırıyordu. Herkesin burun kıvırdığı, küçümsediği, yalnızca seçimlerde oyuna, mitinglerde sloganına gereksinme duyduğu küçük burjuva kızı ben susuyordum. Bütün dünyaya karşı susuyordum. Dışarı salıverildiğimde kimse benim yüzüme bakamıyordu. Benimse artık kimseye kanıtlamak istediğim hiçbir şey kalmamıştı. Onlar kazanmıştı. Eğer daha önceleri işkencede konuşmanın bu kadar büyük bir utanç, bir günah olduğunu öğretmeselerdi bize, belki bu denli yılgınlıklara kapılmazdık, bu denli savrulmazdık. Her şeyi bir geri gelmezlik duygusu içinde terk edip her şeyden bu kadar kolay vazgeçmezdik. İdeallerimizi, düşlerimizi, kavgalarımızı uğurlamazdık. İşkence bize insan olduğumuzu öğretti. Zaaflarımızla, sınırlarımızla, gücümüzle, güçsüzlüğümüzle insan olduğumuzu. Bizim yenikliğimizde insanlığı aşıp bir mesih katına, bir ermiş katına ulaşamamanın utancı, ezikliği yatıyordu. Hiçbirimiz ne tanrıydık ne de kahraman. Bunu öğrenmiştik. Bizi yıkan da buydu. Kahraman olmayı her şey olmak sanmıştık. Çağımızla kahraman olmak arasındaki ilişkiyi düşünemeyecek, kuramayacak kadar toyduk ve geçmişe kanmıştık. Kantin masalarında uzun uzun tartışılan konulardan biri de işkencede nasıl davranmamız gerektiğiydi. İşkencede ancak revizyonistler, küçük burjuva maceracıları ve kaypak unsurlar çözülürdü. Gerçek devrimciler hiçbir şart altında konuşmazlardı. Mertlik, yiğitlik, dürüstlük, erkeklik gerekiyordu işkencede direnebilmek için. Falus sahibi olmak işkenceye karşı direnmeyi, dayanmayı garanti eden tabiatın erkek nesline en büyük armağanı olan tabii bir özel mülkiyetti. Taksimatı söz konusu olamıyordu. Oysa işkencede en çok erkekler çözüldü. Tavizsiz bir dünya kurmuşlardı kendilerine. Kendi erkeklikleri ve erkeklik imgeleri üzerine kurdukları koskoca bir dünya içeride hemen yıkılıveriyordu. En ufak bir gıcıklaşmada birbirine horozlanabilen, yumruk yumruğa girebilen, havalarda sandalye, masa uçurabilenlerin bütün erkeklik hakları ellerinden alınmıştı içeride. Kendilerini ve imgelerini savunmak için gerekli olan bütün silahları ellerinden alınmıştı. Başka çözüm yollarını öğretmemişti hayat onlara. Bu yüzden daha kolay çaresizleşiyor, daha kolay çöküyorlardı. Kendilerini hep erkeklikleriyle savunduklarından, kendilerini savunmanın, korumanın başka bir yolunu öğrenememişlerdi. Tüm bunları şimdi burada, bu içki masasında konuşmak bile ne kadar ironik, ne kadar dalgacı, ne kadar kanıtıcı bir şey. Görüyorsun ki biz her hesaplaşmasını içki masalarını erteleyen bir toplumuz. Zayıf anlarımızda içtenleşiyoruz çünkü. Güçsüz, yenik anlarımızda. Görüyorsun ya, içtenliğimiz bile yenikliğimize bağlı. Üstelik kısa süreli bir içtenlik anı bu. Çünkü hesaplaşmanın tam ortasında kendine acımaya dönüşüyor. Özür dilemeyi erkeklikten vermek sanan lümpenler vardır hani. Abi, hayatta kimseden özür dilemedim ben diye övünürler. Bunlar bir de Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan gillerden olurlar. Bizim devrimciliğimizde de bu soy motifler vardı. İçtenliğimizi, zaaflarımızı, tutkularımızı, meraklarımızı, ilgilerimizi, coşkularımızı gizliyorduk. Bazı nişanlı çiftler yan yana görünmekten bile alabildiğine kaçıyordu. Sevdikleriyle yan yana oturmakta, birlikte görünmekte sanki devrimci görevi aksatan bir şey vardı. Bir kez dahi birbirleriyle konuşurken görmediğim kişilerin nişanlı olduklarını öğrendiğim zaman dehşete düşmüştüm. Suskunluğu, çatık kaşlılığı, surat asmayı ciddiyet sanmaktan başlayan bir yanılgıyı taşıyorduk ta işin başından beri. Herkesin kendini bu denli sakındığı, sakladığı bir ortamda elbette ki herkes polis olabilirdi. Her polis barınabilirdi. Kimse kimseyi tanımıyordu çünkü, sahiden tanımıyordu. Onlar da biliyorlardı benim bir bok bilmediğimi. Herkes sapır sapır söylemişti söyleyeceğini zaten. Benim neyi nereye kadar bildiğimi benden değil, benden çok daha üst düzeydeki kişilerden öğrenmişlerdi nasılsa. Peki niye hala beni alıkoyuyorlardı? Niye barık bırakmıyorlardı yakamı? Niye sık sık sorguya çekiyorlardı? Niye biliyor musun? Ben de uzun zaman bu soruyu sordum kendime, niye? Çok sonra anladım. Benim direncimi hazmedemiyorlardı. Çünkü ben ne yazık ki polislerin gözünde de bir küçük burjuva kızıydım. Yeniden üniversite kantinindeki masamın başına dönmüştüm. Öyle ya, üst düzeydeki örgüt elemanları, sıkı militanlar bile çözülmüşken benim gibi kıytırık bir kıza ne oluyordu? Niye yılmıyordum, niye korkmuyordum, niye, neyi sakınıyordum, niye yalvarmıyordum, neyi korumuş oluyordum böylelikle? Bu kadar acıya neden katlanıyordum? Onların öfkelerinin nedenini, ısrarlarını ancak dışarıya çıktıktan sonra anlamıştım. Her şeyi ta ne zamandan beri biliyorlarmış zaten. İşte o zaman çektiğim bütün acılar, katlandığım bütün sıkıntılar gülünç bir trajedi oldu gözümde. Küçük sempatizanları çok küçümsemiş, sıkı militanları da çok büyütmüştük. Bütün hesaplarımız içeride alt üst olmuştu. Bütün hesaplarımız. Şişmanca bir adamdı. Pantolonunun kayışıyla dövmek gibi özel bir zevki vardı. Hem de onca elektronik yardımcısı dururken. Bir rastlantı eseri olarak adamın yüzünü görmüştüm. Şiddetli bir tokat gözlerimdeki bantı düşürmüştü. Daha sonra adını soyadını öğrenmiştim. Odasına çağırtmıştı. Yüzünü görmüş olmamın paniğinden miydi? Ben sevgili kızı Ceyla'ydım. O da emir kuluydu. Bilsem ne kadar üzülüyorlardı. Ama elden ne gelirdi? Yaşamım boyunca unutamayacağım kertede belleğime kazındı bu isim. Orada geçirdiğim günlerin simgesi oldu. Odasında 2 dakika kadar kalabilmiş, sonra kusmaya başlamıştım. Hemen dışarı çıkarmışlardı beni. Geceleri uzun sayıklamalarımda sık sık adını anmışım adamın. Annem de biliyordu bu adı artık. Sayıklamalarımdan öğrenmişti. Bir gün sordu, anlattım. Uzun uzun anlattım. Her şey cap canlıydı gözümde. Anlattıkça yeniden canlanıyordu. Her şeyi öylesine iyi resmediyordum ki o an elime bir kalem geçse çiziverecektim sanki. Bir zaman sonra anneme de geçti bu adamın görüntüsü. Çarşıda, pazarda şişman, uzun boylu, açık alınlı, patlak gözlü, göbekli, ince bıyıklı kime rastlasa bir vesileyle adına sormaya başlamıştı. Usul usul ince bir paranoya geliştiriyordu. Gün günden ürkütücü bir hal alıyordu. Sürekli bu takıntıyla yaşıyor, durup dururken onunla ilgili ayrıntıları yineliyor, tekrar tekrar soruyordu.